Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 24 Kasım 2020 günlerden salı, dünyadan haberlerle karşınızdayız hafta içi her gün olduğu gibi. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 59 milyon vaka sayısı 60 milyona yaklaşıyor. 59'un üzerinde dünya çapında 1.4 milyon neredeyse can kaybı var. Amerika başı çekiyor. Dünya Sağlık Örgütü aşı çalışmalarında tünelin ucunun gözüktüğünü dile getirdi. İyimser haber olarak belki aktarılabilecek bir açıklamaları var. Amerika'da Donald Trump ilk kez yenilgiyi kabul etme alametleri sergiledi. Geçiş dönemini başlatan mekanizmayı çalıştırdı. Biden geçiş dönemini, Biden ekibi Pentagon'la da ilişkiye geçerek yürürlüğe, devreye sokuyor. Biden ekibini de, Joe Biden Demokrat Başkan ekibini de takdim etmeye başladı. Sosyal medyadan da paylaştı. Aslında bildik isimler ve Obama dejavusu desek yeridir ortaya çıkan sonucu. Türkiye-AB ilişkileri gergin. 10-11 Aralık'taki zirve öncesinde Avrupa'dan dönüm noktası mesajları geçen hafta gelmişti. Bu hafta da Libya'ya yönelik Berlin Konferansı sonuçları gereği İrini operasyonu çerçevesinde bir Türk gemisinin Alman fırkateyni tarafından aranmak istenmesi gerilimi patlattı. Türkiye sert tepki gösterdi. Bu aslında BM kararı ve deniz hukuku sözleşmesine aykırı gözüküyor ama öte yandan da o zaman İrini operasyonunun ne anlamı var sorusu çıkıyor. Almanya'dan bugün Türkiye'nin sert tepkisine sert tepki geldi. Nota verilmişti dün, kabul edilmedi protesto notası ve Alman Dışişleri Savunma Bakanı'ndan da yine Alman askerlerinin doğru yaptığı yolunda açıklama geldi. Bugün biraz buna bakacağız. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini konuşmaya devam edeceğiz, değerlendirme almaya devam edeceğiz. Aynı zamanda bu İrini operasyonunun Avrupa için anlamını da anlamaya çalışacağız. Programın ikinci yarısında AB uzmanı Can Baydarol'a döneceğiz. Konuşacağız kendisiyle. Bu sert tepkiler Aralık'ta Türkiye'yi nereye götürecek konusuna bakacağız. Hulusi Akar'dan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, Milli Savunma Bakanı'ndan mesajlar var. Onlara da bakacağız. Hem AB ile ilişkiler, hem bu İrini operasyonu meselesinde, hem de belki Türk-Amerikan ilişkilerine dair mesajlar var Çavuşoğlu'ndan. Orta Doğu'dan, Dağlık Karabağ'dan yine dünyadan başlıklar var. Onları da aktarmaya çalışacağım sizlere. Başlamadan frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'den 90.2'den bizi izleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, Türkiye'nin her yerinden, cep telefonu uygulamasıyla çok basit bir biçimde yine Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. YouTube linki var, YouTube yayınımız da var. Onu da Twitter hesabımdan paylaştım. Oradan da tıklayarak izleyebilirsiniz. Bir de like atarsanız da seviniriz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, dünya çapında 59 milyon vaka, 1.4 milyon can kaybı var. Amerika Birleşik Devletleri 12.5 milyon vaka sayısına ulaştı. 260 binden fazla can kaybı var. Hindistan'da neredeyse 10 milyon 135 binden fazla, Brezilya'da 6 milyondan fazla 170 bine yakın can kaybı var. 3 ülke başı çekiyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Etiyopyalı Doktor Tedros Adhanom Ghebreyesus'tan açıklama geldi. Aşı denemelerinden gelen son olumlu haberlerle uzun ve karanlık tünelin sonundaki ışık daha da parlaklaşıyor dedi. Hepimiz aşıyı bekliyoruz. O aşı herkese uygulanabilecek mi, yaygın olabilecek mi, ücretsiz olabilecek mi? Pek çok soru var tabii ki ama hiç olmazsa bir umut belirdi ve bunu vurguluyor Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri. Avrupa'dan da Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'dan açıklama var. Bu yıl aşı için izin çıkmasını umduklarını dile getirmiş durumda. Onaylar tabii birden fazla da aşı olduğunu belirtmek lazım. Herkes aşılara yoğunlaşmış vaziyette. Kapanma Avrupa'da gündeme gelmişti. Fransa'da mesela kapanma sayesinde vaka sayılarını düşürmeyi başardıkları anlaşılıyor. Son 24 ama 4000 mesela 4000 4400 civarında yeni vaka son 24 saatte Fransızlar açıkladı. Ama can kaybında düşüş yok. 501 olarak açıkladılar. Olsun, vaka sayılarının düşmesi de önemli bir şey. Britanya Başbakanı Boris Johnson yine 2 Aralık'a kadar kapanma kararı almışlardı. Daha sonra tabii bir de 3. dalga bekleniyor. Bahara kadar da devam ettirecekleri bir 3 aşamalı planları var. Onları açıkladı. Ulusal çapta karantinayı. Noel tabii 3 Aralık, 2 Aralık ve ondan sonrası Noel. Bazı kuralları esnetecekler. El mahkum nüfuslar Avrupa'da Noel'i bekliyorlar. Britanya'da bir de gelecek haftadan itibaren statlara 4000'e kadar seyirci almaya başlayacaklar. Futbol hiçbir zaman sadece futbol değil tabii, böyle siyasetin de salgın durumunun da göbeğinde oturuyor futbol karşılaşmaları. Almanya'da 1 milyona yaklaştı, 942.687 olarak açıklandı son toplam vaka sayısı, 13.555 günlük 24 saatlik vaka sayısı var. Almanya'da Noel ve Yeni Yıl etkinliklerini düzenlemeye çalışıyor. 10 kişiye kadar bir araya gelmelerin serbest bırakılacağı yolunda haberler var. İtalya'da can kaybı 50.453'e yükselmiş vaziyette. Avusturya Ocak'ta aşılamaya başlayacağını açıkladı. İtalya'da bu arada İtalya'da vizon yetiştiriciliğini yasakladılar. Avrupa'da pek çok ülkede bu vizon yetiştiriciliği meselesi, vizonlarda saptanan Covid-19'dan sonra bir problem haline gelmişti. Kararname çıkartmışlar. İspanya'da Kral 5. Felipe karantinaya alınmış. Avrupa ülkesinde bir takım liderler de bu arada karantina altındalar. Rusya'da 24.326 açıklandı günlük vaka sayısı, 2.108.000'e aşmış vaziyette. Çoğu da Moskova'da ama ölüm oranları daha düşük olduğu anlaşılıyor. 1.7 Sağlık Bakanlığı'nın verisi tabii ki bu. Rusya'da yaygın aşılamaya başlıyorlar gönüllü olarak 2021 senesinde. Bu arada bir de klinik denemelerin ikinci ara sonuçları açıklanmış Sputnik V aşısıyla ilgili olarak. İlk başta %92 civarında, 91.4 civarında etkili denilmişti ama aşının ilk dozunun uygulanışından 42 gün sonra %95'ten fazla etkililik oranının yakalandığı duyuruldu. Efendim, bu da önemli bir gelişme. 2021'e 1 milyar dozluk aşıyla Sputnik V'nin girmesi bekleniyor. İşbirliğinde açığız diye Rusya liderliği sürekli açıklamalar yapıyor. Şimdi bunun dışında başka Covid ile ilgili aktaracağım. Asya'dan Hindistan'da 37.000-38.000 vaka, Şangay'da yüzlerce uçuş iptal edilmiş. Çünkü yerel düzeyde bir Covid-19 patlaması yaşanmış. Oradan bir takım görüntüler de gelmişti. Uluslararası havaalanı Pudong'da, Pudong Uluslararası Havaalanı'nda, Şangay'da dolayısıyla uçuşları ertelemek durumunda kalmışlar. Güney Kore'de de sosyal mesafe kurallarını sıkılaştırma kararı almışlar. Türkiye'de 153 can kaybı, hasta sayısı 6.713 olarak açıklandı. Tekrar her gün altını çiziyorum. Hasta sayısı diğer dünyadan verdiğim rakamlarla kıyaslanabilecek bir şey değil. Uzmanlar bunu 5'le hatta 10'la çarpmak gerektiğini söylüyorlar. Hasta sayısı sadece hastanelere hasta olarak kabul edilenlerin sayısı. Covid olabilirsiniz, pozitif olabilirsiniz, evinizde olabilirsiniz. Bu sayıya dahil değilsiniz. Tekrardan onun altını vurguluyorum. Tabii Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kalabalık ortamlara girilmesin uyarılarını her gün olduğu gibi bugün de tekrarladı. Yerli Covid-19 aşısının bu arada 44 kişiye uygulandığı yolunda Erciyes Üniversitesi rektöründen Mustafa Çalış'tan açıklama var. Yan etkide görülmediği yolunda, umarız bu da olumlu bir haber olur. Birleşmiş Milletler bu arada karantinalar, yeniden ikinci dalga karantinalar devreye girmişti ama atmosferde karbondioksit oranı rekor seviyeye yine çıkmış. Ve bu yılda, yani bu karantinalar devam etse bile üretim durmadığı için herhalde çok da bir şey değişmiyor dünya açısından. Geçen baharda doğa biraz canlanmıştı, insanlığın etkisinden arındıkça her şey daha bir güzel olmuştu. Maalesef böyle demek durumunda kalıyoruz. İnsanlık doğaya iyi şeyler yapmakla beraber genel anlamda gelişmenin faturalarını da doğadan çıkartıyor. Efendim, Elon Musk elektrikli araç üreticisi Tesla'nın patronu, Bloomberg'un dünyanın en zenginler listesinde ikinci sıraya yükselmiş. Yılbaşında 35. sıradaydı. Kapitalizm bu Covid-19 salgınından zenginlerini daha da zengin yaparak çıkıyor. Orası kesin, yoksul kitleler de daha da yoksullaşıyor. Yılbaşından bu yana servetini 100.3 milyar dolarcık arttırmış Elon Musk. Görünüz. Bilgesi falan da geçmiş burada. Microsoft'un patronu 49 yaşında henüz. Tesla hisseleri tabii Elon Musk'ı uçuruyor. Onu da belirtmek gerekiyor. Ama tabii olumsuz tablolar çizenler de var. Norveçli otel kralı diye anılan Peter Stordalen bu sene bu krizlerle birlikte tarihi bir iflaslar dalgasının dünyayı saracağı iddiasında bulunmuş. Bakalım ne olacak, tabii ki çok da iyimser tablolar çizmemiş bu çerçevede. Rusya'da ise 19 yıl sonra bir ilk, yüksek gelirli vatandaşlardan daha fazla vergi alınmasına, yani zenginlere vergi konulmasına karar verilmiş. 2001 yılında Putin döneminde herkesten aynı oranda gelir vergisi alınmasını öngören düzenlemeden bu yana ilk kez böyle bir yola gidilmiş efendim. %13'den 15'e çıkartılması, kazancı 65 bin dolardan fazla olanların yasayı imzalamış. Ek vergi geliri çocukların tedavisinde kullanılacakmış. Evet, Trumpistan'a bakalım. Michigan eyaletindeki itirazlar sonuçlandı ve Joe Biden'ın kazandığı yönünde tescil çıktı. 83 bölgede tescil edilmiş Michigan eyaletinde ve zaferi de kesinleşmiş oldu. 150 binden fazla oy farkı vardı ve Trump itiraz etmişti ama sonuç olamamış idi. Şimdi tabii bu gelişmeden sonra Trump ilk defa bir yenilgiyi kabul etme alameti gösterdi. Geçiş için gerekli prosedürlerin başlatılması amacıyla ilgili bir kurum var Amerika Birleşik Devletleri'nde. O kuruma, hükümete bağlı yarı özel konumda genel hizmetler idaresi var. O kuruma tavsiyede bulunmuş, başlatın geçiş sürecini diye. Bunun başında Emily Murphy diye bir kadın var. Trump'ın açıklamasında tabii bu talimat veriliyor, bu anlamda kabul ediyor bu yenilgiyi, ama öte yandan da Murphy'nin taciz, tehdit ve istismarlara maruz kaldığını söylemiş. Ekibinin protokollerle ilgili yapılması gerekeni yapmasını öneriyorum. Kendi ekibime de aynısını yapmasını söyledim diyor. Bir yandan da böylece geçiş sürecini başlatıyor ama teslim olmayacağı yolunda yine sahte oylar vurgusuyla tweet attı Donald Trump. Böyle kafaları karıştırıyor. Son tahlilde bu sözünü ettiğim kurum, özel kurum, Amerika'daki genel hizmetler idaresi ve başkanı Emily Murphy Joe Biden'ın kampanyasına ve ilgili kurumlara bildirimde bulundu. Görevleri bunların seçimi onaylamak değil ama sonuçları tasdik etmek ve kurumlara bildirmek. Biden'ın ekibine bildirdiler ve geçiş sürecini de Amerika'da başlatmış oldular efendim. Bildirirken de Emily Murphy hiçbir şekilde Beyaz Saray'dan kendisine bir baskı yapılmadığının altını çizen bir vurguda, altını çizdiği bir açıklaması olduğunu belirtelim. Trump bir de bugün Salı günü Amerika'da işte Şükran günü iki tane Corn ve Cob isimli hindiyi affedecek. Amerika'daki geleneksel siyasetin parçası bu. Joe Biden ekibi geçiş süreci için Pentagon'la hemen temas kurmuş. Geçiş süreci şöyle bir şey Amerika'da. Yaklaşık 2 aylık bir süre var. 11 hafta. 2 aydan fazla tabii. 20 Ocak'ta yemin ederek göreve başlayıncaya kadar mevcut hükümetin kurumları, federal kurumları seçilmiş başkanın ekibiyle temas ediyor ve politikalar, briefingler vesaire böylece geçiş süreci işletiliyor. Fonları kullanmaya başlıyorlar tabii ki, fon ayrılıyor onlara. Geçiş süreci bu. Joe Biden dün sosyal medyadan da ekibini tanıttı. Çok sürpriz yok açıkçası ekibinde. Mesela işte Dışişleri Bakanı Antony Blinken olacak. Mesela işte CIA'nin başına ulusal istihbarat direktörlüğünün başına Avril Haines bir kadın getirilecek. John Kerry, Obama döneminin Dışişleri Bakanı, başkanın iklim değişikliği özel temsilcisi yapılıyor. İç Güvenlik Bakanlığı enteresan bir biçimde Latin asıllı bir isme, Alejandro Mayorkas'a veriliyor. Trump çok eleştirildi Meksika duvarı falan diye, ama Obama döneminde daha fazla Meksikalı, Latin, Hispanik göçmeni sınır dışı edildiği Amerika'da üniversitelerin araştırmalarında ortaya konulmuş bir şey. Bakalım bu Latin asıllı İç Güvenlik Bakanlığı bu meseleye, göçmen meselesine nasıl bakacak? Küba anlaşmalarında da etkin rol oynamış bir isim. Avril Haines ise tabii biraz CIA işkencelerinin üstünün örtbas edilmesinde parmağı olan bir isim. Ayrıca bu SİHA, silahlı insansız hava araçlarıyla dünyanın dört bir yanındaki nokta atışı suikastlerde de etkin rol oynamış bir isim. Obama yönetimi döneminden aslında bütün bu ekip, Jake Sullivan bizim için önemli çünkü Suriye Savaşı sırasında Hillary Clinton'a yazmış olduğu e-mail WikiLeaks sayesinde deşifre olmuştu. Orada da El-Kaide Suriye'de bizim safımızda gibi böyle enteresan vurgular yapıyordu. Siyasal İslamcılara olan Obama yönetiminin alttan alta desteğini belki ortaya seren bir isim Jake Sullivan. Onun da ulusal güvenlik danışmanı olması bekleniyor. Böyle genel durum. Ayrıca Fed Başkanı Janet Yellen, eski Fed Başkanı, Hazine Bakanı bir kadına teslim edecek. Öyle gözüküyor. Joe Biden. Amerika'dan haberler bu şekilde. Avrupa Birliği çok heyecanlı. Joe Biden'ı hemen zirveye davet etti. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel Brüksel'de gelecek yılbaşlarında, herhalde işte 20 Ocak'ta yemin ettikten sonra belki Şubat'a da kayabilir ya da belki de başkan olmadan da çağırabilirler. İklim, efendim güvenlik, çok taraflılık, bu konularda transatlantik ilişkilerinde düzelme umudu var Avrupa kanadında. Çünkü Trump'la çok çok büyük sıkıntılar yaşadı Avrupalılar. Çok da bağımsız olmak istemiyorlar Amerika Birleşik Devletleri'nden bir şekilde. Hem şikayet de ediyorlar ama bakalım nasıl evrilecek. Bu arada Charles Michel Joe Biden'la telefonda konuşmuş. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Biden'la telefonda konuşmuş. Tebriklerini de iletmişler. Küresel ortaklık için yeni bir başlangıç vurgulu, ortak değerler vurgulu açıklamaları var. Amerika F-35 uçaklarında B-61-12 tipi nükleer bombanın tam boy modelini Nevada'da test etmiş. Bu konudan sorumlu Sandia laboratuvarı yapmış açıklamayı. 10.500 feet yükseklikten 42 saniyede hedefi vurmuş. Ne kadar şahane. Amerikan militarizminin nükleer ayağına dair denemeler diyelim. İki kara kuvvetleri komutanlığını da tek komutanlık altında birleştirdiği haberleri var. UCOM ve Afrika kuvvetleri, Avrupa kuvvetleri ve AFRICOM aslında birleşiyor. Amerika'da böyle yeniden organizasyonlar olduğunu da anlıyoruz. Kuvvet komutanlıklarının dışında bir de 11 adet muharip komutanlığı var Amerikan ordusunda. Koca dünyaya hükmediyorlar tabii ki. Böyle kapsamlı bir durum var. Karadeniz'e USS Donald Cook destroyeri girmiş ki İtalya'daki 6. filoya bağlı. Hemen tabii Ruslar takibi almışlar. Bu yıl 7. Amerikan savaş gemisi Karadeniz'e giren. Japon denizi yakınlarında da Rus karasularına 2 kilometre ihlal etmişler. Hemen uyarıyla Rusya tarafından çıkartılmışlar. Evet, Türk-Amerikan ilişkilerinde herkes konuşuyor. Türkiye yeni bir hibe programı açıkladı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Amerikan Ankara Büyükelçiliği daha doğrusu, 4 konu başlığı hibe için çıkartmışlar. Güvenliğin desteklenmesi, ekonomik refahın güçlendirilmesi, yeniliğin teşviki, girişimciliğin arttırılması, dijital ekonomi, demokratik değerlerin güçlendirilmesi, Türkiye-ABD bağlarının güçlendirilmesi. Bu konularda $5,000'dan $50,000'a kadar para verecekler. İngilizce öğrenimi gibi başlıklar da var, yeşil ekonomi de var, tarım da var, böyle alt başlıklar da var. Türkiye'den bir takım girişimciler, tabii serbest piyasa ekonomisi, girişimcilik, neoliberalizm, Amerika'nın Türkiye'de görmek istediği değerler. Gelelim Türkiye-AB ilişkilerine. Birazdan Can Baydaroğlu'yla konuşacağız. Pazar günü gerçekleşen olay, Bingazi'nin yaklaşık 160-200 kilometre açıklarında bir Alman fırkateyni, Türk alınan istihbarat nereden gelmiş çünkü içinde bir şey bulunamadığı da söyleniyor. Türk sivil gemisinde arama yapmak istiyor. Ve büyük bir kriz çıkarttı. Bu Hamburg isimli fırkateyn, Türk bandıralı Roselin A yük gemisi insani yardım malzemesini Misrata'ya taşıdığı söyleniyor. Silah ambargosu Berlin Konferansı kararları gereği İrini operasyonu oluşturulmuştu. BM kararları var. Libya'ya silah ambargosu ile ilgili onun uygulanmasından sorumlu. Türkiye'de Berlin Konferansı'nın katılımcısı ve ortaya koyduğu mekanizmaları onaylayan bir ülkeydi. Ama çok da mutlu değil. Her koşulda ilan ediyor, beyan ediyor Türk yetkilileri İrini operasyonundan duydukları rahatsızlığı. Bunun sebebi sadece Türkiye Trablus'taki hükümeti tanıyor ama dünya sadece Trablus'taki hükümeti tanımıyor. İkiye bölünmüş Libya'nın doğusundaki Tobruk parlamentosu son seçilmiş parlamento. Öyle ya da böyle. Dolayısıyla dünya onları da muhatap alıyor ve ateşkes anlaşması sağlanmıştı. Dolayısıyla silah ambargosunu da denetlemek istiyorlar. Bir taraf öbür tarafa üstün gelmesin diye batıdaki ihvancı hükümete destek veriyor olsalar bile onların tüm Libya'ya hakim olmasını da engellemek istiyorlar. Şimdi Roma'daki İrini merkezinden bu operasyon emri verilmiş. Dolayısıyla fırkateynin işi tek başına değil. Bu konu tartışma yarattı. Türkiye'den sert tepki geldi. Fuat Oktay açıklama yaptı. Darbeci Hafter'e silah desteğini denetlemediğini iddia etti İrini operasyonunun ve taraflı olduğunu ortaya koymuştur dedi. Hukuksuz müdahaleyi kınadıklarını belirtti. Dışişleri Sözcüsü Ahmet Aksoy da aynı şekilde AB İtalya Büyükelçileri Alman maslahat güzeli dışlarına çağrıldı. Nota verildi. Bu arada İrini Operasyonu Komuta Merkezi değişik bir açıklama yaptı. Beşinci kez bir gemiye çıkıldığını bu arada belirterek BM Güvenlik Konseyi'nin 22-92 ve 25-26 sayılı kararlarının uygulanması çerçevesinde inceleme yapıldığını söylediler. Ama problem burada, beklemişler Türkiye'den izin verilmesini. Bu süreç içerisinde bir takım aramalar yapılmış herhalde. Türk makamları son anda mı uyarıp durdurdular? Oralarda bir problem var. Bugün Almanya Türkiye'nin protesto notasını reddettiğini duyurdu. Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Ankara'nın yönelttiği suçlamalar haksız iddiasında bulundular. Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer Alman askerlerinin doğru davrandığını savundu. İrini yetkileri içerisinde hareket ettiğini savundu kendisi. Savunma Bakanlığı sözcüsü de talimatı Roma'daki operasyon merkezi verdi. Fırkateyn uygulayıcıdır. 4 saat içerisinde itiraz edilmemesi aramaya onay anlamına gelir dedi. Dün de böyle oldu dedi. Demek ki Ankara son anda uyanıp mı onayı iptal etti sorusu çıkıyor. Sonuç itibariyle arama durdurulmuş ve çıkılmış. Durdurulana kadar da bakılmış. Yasaklı bir malzeme de bulunamamış. Alman Dışişleri Bakanlığı'nın hatırlatması da Berlin Konferansı, Libya Konferansı katılımcı tüm ülkeler silah ambargosuna uyulması gerektiğini vaat etmişlerdi deniliyor efendim. Hulusi Akar'ın açıklamaları var. Sakat doğmuş bir harekat dedi İrini operasyonu için. Akar uluslararası hukuk tarafından sağlam temellere dayanmıyor. Çok haklı tabii, çünkü bayraktar olan gemi hangi ülkeye aitse onun iznini de istiyor. Ama onun da mekanizmasını işte 4 saat diye düzenlemişler bir şekilde. Hem İrini operasyonuyla bir ülkenin gemisinin silah taşıdığından şüpheleniyorsanız arama yetkiniz var. Ama hem de o bayraktar ülkenin onayını almanız gerekiyor. Herhalde bu anlamda kastediyor. Uluslararası hukuka aykırı, teamüllere aykırı icra edilmiş, yanlış yapılmıştır demiş. Müttefiklerimizin açıklamaları da çarpıtıcı diye açıklama yapmış vaziyette. Dikkat çekici bu söylemler. Birazdan soracağız İrini operasyonu meselesini Can Baydarol'a da. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2021 bütçesini bakanlığının sunumunu yaptığı açıklamaları var. Burada tabii özellikle AB'ye serzenişler var. Türkiye'nin değerini görmesini istiyoruz diye Doğu Akdeniz Ege'de ilişkilerimizi etkiliyor. Eğer yanlıştan dönerse AB Avrupa kazanır, başaramazlarsa tüm Avrupa zarar görür vurgusu yaptı. Türkiye'nin yalnız olmadığını, pek çok Avrupa Birliği ülkesinin Türkiye'yi desteklediğini savundu. ABD ile ilişkilerde de dikkat çekici açıklamaları var. Kutuplaşma var, problemler var, görüş ayrılıkları var ama istişare ve eşgüdüm içinde hareket ediyoruz. NATO müttefikiyiz, sınamalar ve potansiyeller mevcut demiş. Kongre ile ilişkiler ve parlamenter diplomasi de özel önem taşıyacak diyerek Biden döneminde biraz Kongre ile Türkiye'nin arasını düzeltmeye çalışacak herhalde AKP iktidarı, öyle gözüküyor. Onun dışında Türk-Amerikan ilişkilerinin Amerika'daki seçim ve siyasi kutuplaşmadan etkilendiğini de dile getirmiş. Yeni sayfa açmaktan bahsetmiş efendim. Başka Kıbrıs, efendim diğer konularda hemen hemen. Dağlık Karabağ ile ilgili vurguları önemli. Agit Mis grubunun ataletinden bahsetmiş. Türkiye sayesinde, Türkiye'nin katkılarıyla son ateşkes anlaşmasının çıktığını vurgulamış. Sahada olacağız demiş. Ortak merkezin kurulması çerçevesiyle anlaşma hükümlerinin uygulanmasının denetimi amacıyla sahada olacağız demiş. O saha tabii Azerbaycan toprakları, Dağlık Karabağ olmadığı defalarca tekrarlanmıştı, onu belirtin. Yunanistan Birleşik Arap Emirlikleri ortak savunma paktına imza koymuş. Dikkat çekici bu da. Tabii bu ne işe yarayacak? Libya'da Hafter güçlerini daha çok Birleşik Arap Emirlikleri destekliyor. Türkiye'nin karşısında rol aldığını belirtmek mümkün. Avrupa Komisyonu Fransa'da görevdeki güvenlik güçlerinin yüzü ya da kimliğinin yayınlanmasını yasaklayan karara itiraz etmiş. Bir yıl hapis ve 45 bin euroya kadar para cezası öngörülüyor. Bunun ifade özgürlüğüne, basın özgürlüğüne aykırı olduğunu dile getirmişler. Avrupa'da böyle tartışmalar mevcut. Ve ayrıca başka tartışmalar da var tabii ki, ama bu önemli bir şey. Paris'te polis bu arada yüzlerce sığınmacıyı sokak sokak kovalayarak, bir Saint-Denis, ben size aktarmıştım geçenlerde, Stade de France yakınlarında bir sığınmacıların geceledikleri, yaşadıkları yer, orayı dağıtmışlar. Akşam da tekrar Cumhuriyet Meydanı'nda kamp kurmuşlar geçen günkü olaydan sonra, onları da dağıtmışlar. Nereye gidecek bu insanlar, tabii o da büyük bir sorun. Tabii Libya gibi ülkelerde savaş devam ettikçe, bölünmüşlük devam ettikçe, sığınmacılar Suriye'den, Libya'dan gelmeye devam ettikçe bunların hepsi Avrupa sokaklarında böyle yatacaklar, kalkacaklar. Demek ki savaşları bitirmek gerekiyor en başta. Evet, pek de bitirmiyorlar savaşları. Yemen'de Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı Husilere yönelik tüm seçeneklerimiz masada demiş, terör örgütü ilan edici bilgileri vardı. Joe Biden gelince bitirecek savaşı diye bir beklenti var, ama atadığı Dışişleri Bakanı Antony Blinken bizzat Obama dönemindeyken Suudi Arabistan'ın Yemen Savaşı'nı desteklemiş bir isim. Bakalım nasıl bitirecek, göreceğiz beraber. Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde kuzeyde devlet petrol şirketi Aramco'ya ait petrol dağıtım istasyonuna bir füze saldırısı vardı. Yangın çıktığı haberleri gelmişti. Suudi koalisyonunda Kızıldeniz'de 5 Husi mayınını, Husilerin mayınlarını yok ettiğini duyurmuş durumda. Yemen Savaşı da bu şekilde devam ediyor efendim. Başka Orta Doğu'dan bakıyorum. Mağrip El-Kaidesi, İslami Mağrip El-Kaidesi Fransa tarafından öldürülmüştü. Lideri yerine Cezayirli bir isim getirilmiş. Cemaat neydi? Bir dakika, ismi komuta. Abdülmalik Durukel Haziran 2020'de Mali'de öldürülmüş idi. Onun yerine Yezid Mübarek isimli bir Cezayirli getirilmiş. Böyle ürüyorlar bunlar, bitmiyorlar efendim. Evet, ve Dağlık Karabağ son olarak... Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcüsü Duracic'in açıklamaları var. İnsani yardım çerçevesinde Dağlık Karabağ'da Rusya ile işbirliğine hazır olduklarını dile getirdiler. Rusya 2300'den fazla sığınmacının Dağlık Karabağ'da evlerine geri döndüğünü ateşkes 9 Kasım'daki ateşkes anlaşmasından bu yana açıkladı. Rus barış güçleri sahaya yerleşmiş durumda, geri dönüşler devam ediyor. Ermenistan Parlamento Başkanı Mirzoyan da Putin'e Karabağ anlaşması nedeniyle teşekkürlerini sunmuş. Gerçi sahada bir Azerbaycan askeriyle bir Rus askerinin mayın patlaması yüzünden yaralandığı haberi var. Ruslar mayın temizliği için özel ekip de yolladılar. Umarız hepsini de bir an önce temizleyip güvenliği sağlarlar diyelim. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ise First Lady Mihriban Aliyeva ile birlikte 27 yıl sonra Ağdam'ı, kurtarılan Ermeni işgalden Ağdam'ı ziyaret etmiş. Tarihi camilerde de oralarda da incelemede bulunmuşlar. Açıklamaları var tabii. Aliyev, Mekke'yi 4 kez ziyaret ettiğim için mutluyum. Bir kez rahmetli babamla, 3 kez de Cumhurbaşkanı olarak gittim demiş ve işgalcilerden topraklarımızı kurtardı. Allah bana güç versin diye istemiştim o zaman demiş. Tüm mabetler tarihi servetimizdir demiş. Tabii orada Ermeni, antik Ermeni manastırları var, Dadivank gibi, oralarında korunması uluslararası toplumunda sürekli altını vurguladığı bir mesele. Ali'ye bu konuda camileri kapatanlar mı bizi eleştirecek, bize ders verecek, tüm eserler devlet tarafından korunmaktadır diye açıklama yapmış efendim. Evet, şimdi Freddie Mercury'nin 29. ölüm yıl dönümü, benim gençlik yıllarımda kaybetmiştik kendisini, çok da severim. Bir ara verelim Freddie Mercury'den, Queen'den Love of My Life'ı dinleyelim. Az sonra Can Baydaroğlu'la burada olacağız. İrina operasyonu, Türkiye AB ilişkileri konuşacağız. Bizden ayrılmayın.
Sende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Can Baydaroğlu var, Avrupa Birliği uzmanımız. Hoş geldiniz yayınımıza. Arkadaşlar uyardı şimdi, hattan düşmüş kendisi. Hemen tekrardan arıyoruz. Kusurumuza bakmayın, bazen oluyor evden korona günlerinde. Bağlantılarda bazen sıkıntı yaşayabiliyoruz. Tekrar hemen arıyorlar Can Baydaroğlu'la. Hem AB zirvesi Aralık ayında beklediğimiz ve gerilimli geçecekmiş gibi gözüken AB zirvesi öncesindeki durumu, hem de bu Libya yüzünden, aslında Libya'ya silah ambargosu nedeniyle Türkiye ve AB, özel olarak Almanya meselesini konuşacağız. Can Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Bir kopukluk olmuş galiba. Allah Allah. Arkadaşlar, hatta mı bir problem var? Evet. Evet, galiba tekrar bir kopukluk oldu. Arkadaşlar bağlayamıyor muyuz Can Bey? Bir bilgi verirseniz bana. Tamam, peki başka bir hattan bir problem yaşıyoruz çünkü, kusura bakmayın efendim. Can Baydaroğlu'la tekrar edelim. Türkiye Avrupa Birliği Avrupa ilişkilerini 10-11 Aralık'taki zirve öncesinde, bir de Libya'ya yönelik Avrupa Birliği'nin İrini operasyonu var. Berlin Konferansı düzenlenmişti bu yıl başlarında. Libya'da, bölünmüş Libya'da iki tarafı barıştırma hamlelerinde de çok yol kat edildi bu yaz aylarında. Yoğun bir diplomasi sonucunda da ateşkes anlaşması sağlanmış gözüküyor. Ortak hükümet kurulmaya çalışılıyor. Ama bir yandan da 2011'de aslında bu Libya'yı bölenler de Batılılar ve NATO operasyonu, Türkiye'nin de katkıda bulunduğu NATO operasyonu sayesinde Libya'da iç savaş çıktı. Taraflar çok kısa bir süre bir uzlaşma sağladıktan sonra bölündüler ve şimdi de aslında kendilerinin yarattıkları iç savaşı onarmaya çalışan bir uluslararası toplum var. Türkiye batıdaki Trablus hükümetini destekliyor. Evet, galiba bağlandı sonunda Can Bey. Can Bey, duyuyor musunuz sesimi?
Gayet iyi duyuyorum Cezayir.
Evet, biraz zor bağlandık size, kusura bakmayın, bazen hatlar sıkıntı oluyor. Şimdi ben de sizi bağlamaya çalışırken arkadaşlarım bir özet geçiyordum. Hem Türkiye-AB zirvesi 10-11 Aralık'ta dönüm noktasında ilişkiler diye geçen hafta Joseph Borrell'ın Almanya'nın yaptırımların olabileceğine dair ifadeleri Dışişleri Bakanı'nın ve gerek Merkel'in ağzından işittik. Tam bunlar konuşulurken bir de üstüne İrini operasyonu geldi. Gerçekten durum nedir? Türkiye'den de çünkü biraz işi belki yumuşatmak için açıklamalar vardı ama Libya'ya silah ambargosu ve İrini operasyonu yüzünden daha da gerildi ortam. Bugün Hulusi Akar'ın bu operasyonu sorgulayan açıklamaları da mevcut. Nedir durum Avrupa Birliği ile? Nereye gidiyoruz Aralık'ta?
Karma karışık bir durumla karşı karşıyayız aslında. Herhalde en iyi özet o olacak. Yani ben Avrupa Birliği zirvesinden Türkiye'ye yönelik ciddi bir yaptırım çıkmasını açıkçası beklemiyorum. Neden? Çünkü yani Türkiye bu kadar ite kaka Doğu Akdeniz'de işte karşı kampa iterek Avrupa'nın nasıl çıkarı olacağını açıkçası anlamış değilim. Bir kere bunun altını çizmek lazım. İki, sadece Türkiye-AB ilişkileri diye de bakmamak lazım olanı bitene. Yani bence iki tane büyük yansıma var. Bir tanesi Biden'ın seçilmesiyle beraber NATO'ya önem vereceğini ifade eden yeni bir başkanla karşı karşıyayız Amerika Birleşik Devletleri'nde. Dolayısıyla NATO'ya önem vermek aslında Biden'ın birinci tercihinin Çin'den ziyade Rusya'ya karşı bir kamplaşma içinde olacağını gösteriyor. Bu noktada da işte Türkiye'den başka da ikinci büyük ordu yok. Yani dolayısıyla Türkiye'li araya yumuşatma mesajları da gelmeye başladı Amerikan cephesinden ve Türkiye'nin AB ile bütünleşmesini de çok isteyen bir Biden vardı Obama döneminde, hatırlayacaksanız. Dolayısıyla bunların da etkisinin olacağını düşünüyorum ama ne kadar olacaktır tabii ki şu anda bir yorum yapmak güç. Öteki tarafta da öyle Almanya evet Türkiye'ye karşı laflar söylemeye başladı ama bugüne kadar malum Fransa sürekli olarak şey yapmaya çalışıyordu. İşte Yunanistan ve Kıbrıs'ın arkasına saklanarak Türkiye'ye karşı bir ambargo uygulatmak gibi bir şeydeydi.
Evet.
Yaklaşımdaydı. Şimdi tabii burada şunu da hemen söylemek lazım. Yani tamam Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkileri geriliyor. Avrupa Birliği Türkiye ekonomik ambargo uygulayacak gibi bir hava da doğdu gördüğüm kadarıyla. Ancak unutulan ortada bir gümrük birliği gerçeğin oldu. Gümrük birliği dediğimiz zaman da olay sadece Türkiye-AB ilişkilerinin değil, aynı zamanda Dünya Ticaret Örgütü çerçevesinde konsolide edilmiş bir yükümlülüğü de kapsar. Yani kalkıp da işte gümrük birliğine rağmen Türkiye'yi biz gümrük birliğinden atıyoruz falan gibi şeyler yaparsanız, o zaman 1971'den bu yana yaratılmış ticaret saptırıcı etkinin tazminatını ödemek gibi garip bir durum ortaya çıkar. Tahmin ediyorum bu şey göze kimse alamaz. Yani Türkiye göze alabilir, ne Avrupa cephesi göze alabilir. Dolayısıyla tabii bunun bu etkisini görmek lazım. Ama ikinci bir etki de ben Türkiye'de görmeye başladım. Yani bu Türkiye'de siyasi taşlar galiba yerinden oynamaya başlıyor. Çünkü malum Cumhurbaşkanı Erdoğan birkaç gün önce önemli açıklamalar yaptı. İşte ekonomide reformdan bahsetti. Keza hukuk reformundan bahsetti. Bir de Türkiye'nin esas yolunun Avrupa Birliği olduğunu söyledi. Evet. Peki Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber ortaklık yaparken bu iş nasıl gerçekleştirilir? O da bir başka soru işareti olarak karşımıza geliyor. Biraz evvel de Sayın Bülent Arınç istifasını verdi ve istifa derhal kabul edildi. Dolayısıyla evet. Karma karışık bir durum. Bir de şeyden unutmayalım. İşte Albayrak suhi gerekçelerle affını rica etti. Affı kabul edildi. Yeni bir Merkez Bankası Başkanı gelir gelmez ciddi bir faiz arttırma olduğu sanıldı. Halbuki faiz artmadı. Aynı kaldı. Çünkü üst sınırsa sadeleştirme yapıldı aslında. Kur biraz gevşedi. Kur şimdi yine fırlamaya başladı. Yani şimdi bütün bunları siyasi, ekonomik, hukuki, dış politika alanında birer taş olarak döşersek hakikaten çözülmesi çok zor bir yapbozla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz.
Bu Avrupa Birliği Türkiye'yi bir şekilde yönetmeye mi çalışıyor? Yani bir idare etme, daha doğrusu Türkiye'ye yönelik politikasında bir idarecilik mi? Çünkü şimdi tabii aslında hep de dejavu hissi yaşıyoruz. Her AB zirvesi yaklaşırken aynı şeyleri konuşuyoruz. Sonra o zirvede bu sefer biraz daha böyle ton yükselmiş vaziyette. Yani bunun sonu nedir diye insan merak ediyor açıkçası.
Yani şimdi şunu söyleyeyim. Şu son işte dün yaşadığımız Alman bandıralı bir savaş gemisinin Yunan kaptan tarafından ortaya çıkartılan rezalet durum. Yani şimdi bu neyi ilk etapta anımsatıyor? Ya acaba Doğu Akdeniz'de tamam Fransızlar karşımızdaydı, Almanlar yanımızdaydı ama şimdi Fransızlarla Almanlarla beraber karşı karşıya biz gibi bir endişe ortaya çıktı. Fakat gördüğüm kadarıyla operasyonu ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Yani burada hani Türkiye karşı ek bir koz falan elde etmek isterken zirve öncesi bu sefer Türkiye'nin eli güçlenmiş vaziyette çıktı. Yani çünkü...
Ama Can Bey, Alman Savunma Bakanı açıklama yaptı, bakanlık da açıklama yaptı. Doğru hareket ettik. İrini merkezinden verildi bu şey. Fırkateyn'in kendi başına hareket ettiği bir durum yok. 4 saat içerisinde aramaya itiraz edilmezse onay verildiği anlamına gelir deniliyor. Sanki Türkiye bu itiraz süresini son anda fark etmiş, o sırada bir arama yapılmış, itiraz gelince de durmuş gibi gözüküyor. En azından evet. Alman açıklaması, yani kurallar neyse ona göre hareket ettik dedikten sonra bir de bu yıl başlarındaki Berlin Konferansı'nın katılımcılarının bu operasyonu onayladığının altı çiziliyor. Türkiye'de bir tanesiydi bu katılımcılardan. Bir adım atmıyor Almanya sanki bu açıklamayla.
Ya şimdi tabii ortada eğer rezalet durumu varsa Almanlar özür dilemek zorunda kalacak. Dolayısıyla o özürü dilememek için belki de topu çeviriyorlar. Yani şu anda ne Türk dışişlerinin içindeyiz ne Alman dışişlerinin şeyini görüyoruz. Yani sadece ortadaki beyanlardan hareket ederek konuyu yorumlamaya çalışıyoruz. Ama yani ortaya çıkan görüntü... Hani Türkiye'nin açıklamaları doğruysa ki onu ben kabul etmeyi tercih ederim. Evet. O zaman hakikaten ciddi bir sorun ortaya çıkmış. Yani ne olursa olsun ortada çok ciddi bir durum var. Ve bunun tam zirve öncesinde de bu şekilde ortaya çıkması gayet tabii ki kafaları ayrıca karıştıran bir durum. Ama şeyi de ekleyeyim, yani bu Avrupa Birliği hikayesinde Almanlar Türkiye'yi kolay kolay gözden çıkarabilecek durumda değiller. Yani 2-3 tane gerekçesi var bunun. Bunlardan bir numarası hiç kuşkusuz enerji meselesi. Yani sadece Rus enerjisine bağımlı kalmak Almanya'yı ürküten bir durum. Onun için enerji yollarının çeşitliliğini arıyorlar ve bunlardan bir tanesi de Türkiye'den geçiyor. Dolayısıyla yani Türkiye'yi bu şekilde itip kalkmanın Almanların bu anlamdaki çıkarına çok aykırı olduğu düşüncesindeyim bir. İki, Almanya'nın şu anda yapmaya çalıştığı bir ikinci operasyon var. O da nedir? Türkiye'nin üstünden kendi Çin'in yaptığı şekliyle işte neydi tam ismini şu anda unuttum. Yani Türkiye'nin üstünden doğuya açılmak istiyor.
Kuşak ve yolun tersi mi? Kuşak
ve yolun Alman versiyonu. Hatta Macarlar da buna dahil. Hatırlayın, 2 sene önce Macarlar Türk olduklarını hatırladılar. Yani dolayısıyla Türkiye çok kilit bir ülke vaziyeti Almanya için. Bir de üçüncüsü ve çok daha önemlisi mülteci meselesi var. Yani Türkiye'yi böyle itip kakıp ondan sonra Türkiye'nin farklı yollara kayması şu anda Avrupa'nın çıkarlarına tamamen aykırı bir durum. Ama hakikaten gözden çıkaracaklarsa Türkiye'yi o zaman bambaşka dünya koşullarından bahsediyor olacağız. Yani ben şu anda biraz sanki Yunanistan'ı teskin etmek üzere yapılan bir iki şey görüyorum. En fazla da işte bir iki kişi Avrupa'ya girme yasağı falan gibi böyle hiçbir şekilde ambar.
Biraz sanki bir şeyler de çıkartmak, evet, bir şeyler çıkartmak zorundalar gibi bir izlenim ediniyorum. Çünkü aksi takdirde çok fazla tükürdüklerini yalamış pozisyona düşecekler. Böyle kısmi ya tabii bundan ne gibi çıkarları olur sorusu da tabii ortada, ama böyle hani belki de görüntüyü kurtaracak bir yaptırım da çıkabilir, ama bu da Türkiye'yi rahatsız edecektir herhalde, değil mi?
Gayet tabii. Yani zaten şimdi bakın şunu iyi anlamak lazım. Tamam, Türkiye özellikle 2013 sonrasında Kopenhag kriterlerinden tamamen saptı. Yani işte ne hukuk, ne demokrasi, ne insan hakları, bunlardan pek bahsedilebilir durumda değiliz şu aşamada. Ama Türkiye bu yolu kim itti diye sorarsak da arka planda işte Sarkozy'yi sayarız, Merkel'i sayarız vesaire. Yani Türkiye'yi biraz da bu yola itenler karşı taraf, Avrupa Birliği cephesi. Yani bu gelinen noktada hiç kimse günahsız değil. Yani bir kere bunun altında çok iyi herhalde çizmek gerekiyor. Yani bakıldığı zaman işte siz dejavü dediniz. Evet, dejavü. Yani her zirve öncesinde ilişkiler gerildiğinde benzeri görüntüleri, benzeri söylemleri duymaya devam ediyoruz.
Ve bu şekilde de bitmiyor bu iş. Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Hep beraber göreceğiz zirve esasında, öncesi sonrasında da tekrar değerlendirmelerinizi alacağız.
Umudum 10 yıl sonra da aynı şeyleri söylüyor olmama.
Evet. Haklısınız ya, bir şeyler değişsin. Çok teşekkürler, çok sağ olun.
Ben teşekkür ederim.
Evet, Can Baydaroğlu'yla konuştuk. Hep dejavu hissi yaşıyoruz. Bu sefer bu zirveye gidişte ne olacak? Fazla da bir şey kalmadı. 10-11 aralığa hep birlikte göreceğiz efendim. Ara verirken belirtmiştim. Freddie Mercury'nin 29. ölüm yıl dönümü. Dünya çapında bir sanatçıyı kaybetmiştik. Onunla veda edelim yine. Innuendo ile veda edelim. Benim en sevdiğim şarkılarından bir tanesiyle. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın Eksen'den.
At my innuendo,
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.